Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 28. ayrım. Hemen harekete geçerek içki dükkanının ön kapısını görebileceği bir açıda beklemeye başladı. Kapı açılıp oğlanın elleri havada dışarı çıktığını görünce rahat bir nefes aldı. Aniden kulakları sağır edecek kadar şiddetli patlama sesleri duyuldu. Phoebe o anda donup kaldı. Tek görebildiği, Charlie'nin kıvranarak iki büklüm yere düşen bedeni oldu. Hızla oraya koşarken, çığlık atan sesin kendi sesi olduğunu fark etti. Aynı anda onlarca polis de genç adamı korumak için polis kordonunun içine daldı. Birisi Phoebe'yi aşağı çekti. Nefessiz kaldığı sırada içeriden gelen çığlıkları ve arkasında birilerinin bağırdığını duydu. Ateş ettiler! Ateş ettiler! Çok güzel olmuştu. Hem de komik derecede basit. Tek yapmanız gereken, oradan sıvışıp eskisi gibi görünmeye devam etmekti. Kendine uygun bir pozisyon bulup, olacakları beklemek hiç de zor değildi. Saatlerdir o pisliği dışarı çıkartmak için uğraşmıştı. Boşuna uğraştın değil mi kaltak? Şapşal herif, ölmeyi hak etmişti ama. O çete bozuntuları şehre iyice musallat oldu. Bir de ona sıksaydı kurşunu, tereyağından kıl çeker gibi. Ama böylesi daha iyiydi. Bir görev tamamlanmış, devamı da yoldaydı. Bu kadar eğlenceli olacağını bilmiyordu. Tahmin bile edemezdi. Silahtan kurtulup biraz daha uzaklaştı. Kimliğini gizleyerek o kargaşada kalabalığın içine karışması çok kolay olmuştu. Ama daha önce Phoebe'nin fırlayıp o boktan içki dükkanının kapısına doluşan polislerin yanına koşmasını ve kendini ölen çocuğun yanına atmasını seyretti. Oğlanın öldüğünden tam olarak emin olmalıydı. Arabasını bıraktığı yere doğru yürürken olanların basının çok hoşuna gideceğini düşündü. Bu haberi krakere sürülen peynir sosu gibi yalayıp yutacaklardı. Kaltak değmen McNamara onu başarıyla dışarı çıkartmış ve dosdoğru kurşun yağmurunun önüne atmıştı. Gidip kendine yiyecek bir şeyler, bir de bir kutu altılı bira alacak, sonra eve dönüp haberleri izleyecekti. Phoebe kapıdan içeri girdiğinde salondan sesler geliyordu. Yemek biteli çok olmuştur diye düşündü. Çoktan bulaşıkları yıkayıp kaldırmışlardır. Porselen çaydanlıkta kahve servisi yapılmış, konyak kadehlerine içkiler doldurulmuştur şimdi. Bütün bunlar Elizabeth McNamara'nın el sürdürtmediği servetinden ödünç alınmış parçalardı. Doğruca odasına çıkıp kendini yatağa atmak istiyordu ya da yorganın altına girip uyumak. Ama maalesef yapamazdı. İşte yine yapılamayacak bir şey daha çıkmıştı. Salona doğru yürüdü. Ellerini oynatışından, Carter'ın oradakilere hikaye gibi bir şeyler anlattığı belli oluyordu. Onun hep anlatılacak çok güzel hikayeleri olurdu. Phoebe onun yazar olmak istediğini biliyordu ve fırsat buldukça bu konu üzerine çalıştığını da. Ama vaktinin çoğu ders vermekle geçiyordu. Yanında oturan Josie de kahkahalar atıyordu. Birbirlerine olan sevgilerini açıkça belli ediyorlardı. Aşkları hala taptazeydi. Annesi de çok mutlu görünüyordu. Çevresinde onu mutlu eden insanlar olduğundan huzur içindeydi. Keyfine diyecek yoktu. Evi de onun koltuğunun koluna tünemiş. Zarif porselen fincanından kahvesini yudumluyordu. Minik kızı Duncan'ın yanına oturmuştu. Allah Allah, şuna bak. Duncan'a nasıl da bakıp gülümsüyordu öyle. Yavrusu ilk kez bir şeyin görüntüsüne böyle çarpılıp kalıyordu. Bay Duncan Swift de rahat rahat yayılmış, ikisi bir sırrı paylaşıyormuş gibi Carly'ye göz kırpıp duruyordu. Hit caddesi buradan kaç blok ötedeydi ki? Birbirine bu kadar yakın iki caddede bambaşka hayatlar yaşanıyordu. Onu ilk gören Duncan oldu. Gözlerinde bir ışık yanıp söndü ve aynı hızla dönüp dinlemeye devam etti. Kendisi görünmeyecek kadar şeffaf olabilir miydi? Genç adam kalkıp yanına geldi. İyi misin? Yaralı değilim ama kendimi iyi hissetmiyorum. Yemeği kaçırdığım için üzgünüm. Sesi salondan duyuluyordu. Anne, harika vakit geçirdik. Duncan dedi ki. Birden yerinden fırlayıp ona doğru koşmaya başladı. Işıl ışıl mavi gözleri annesinin pantolonundaki kan lekesine takılıp kalmıştı. Dolabında yedek bir gömlek bulunduruyordu ama eve pantolonunda Charles Johnson'ın kanıyla gelmek zorunda kalmıştı. Benim kanım değil, bana bir şey olmadı. Ama şimdi bana sarılmana ihtiyacım var. Şöyle koskocaman bir kerli kucaklaması istiyorum, çabuk. Diz çöküp kızına sımsıkı sarıldı. Bir süre öylece kaldılar. Çocuğu yanında kollarının arasında güvendeydi. Ama ötekiler maalesef değildi. Geriye çekilip Kerli'yi iki yanağından öptü. Sonra doğrularak annesine baktı. Esri ellerini birleştirmiş, solgun bir yüzle öylece duruyordu. ''Benim bir şeyim yok. Önemli olan da bu. Yüzüme bak anne, benim hiçbir şeyim yok, tamam mı?'' ''Tamam.'' ''Carter, anneme bir bardak limonata verir misin? Sen otur anne. Biliyorum, Kerli ile işim hakkında çok fazla şey paylaştığımı düşünüyorsunuz. Üzgünüm ama bunun sınırları konusunda sizinle aynı fikirde değilim. Evet, ben limonatadan daha sert bir şey içebilirim sanırım. Sana bir kadeh şarapla yiyecek bir şeyler getireyim.'' Evi onun yanına gidip hafifçe kolunu sıktı. ''Sen de otursan iyi olur.'' ''Evet, iyi olur. Birazdan oturacağım. Önce gidip pantolonumu değiştirmem lazım.'' Kerli'ye baktı. ''Hemen dönerim.'' Phoebe dışarı çıkınca Duncan Essie'ye dönüp, ''Essie, bir sakıncası yoksa ben de onunla yukarı çıkacağım.'' Onayını beklemeden koştu ve Phoebe'ye merdivenlerde yetişti. ''Sadece pantolonumu değiştirip inecektim. Ben de fırsattan istifade üzerine atlamayı düşünmüyordum zaten. Bitkin görünüyorsun. Kötü bir gün geçirdim. Çok kötü. Henüz anlatacak durumda değilim. Bunu zaten yalnızca bir kez anlatabilirim. Ben sadece yanında durmak istiyorum. Anlatmak zorunda değilsen.'' Odaya girip dolabından pamuklu bir pantolon çıkardı. Üzerindeki kanlı kıyafetleri çıkarıp çamaşır sepetine attı. ''Annem o mucize formülüyle zavallı çocuğun kanını temizleyip çıkarır.'' Üzüntüyle elini gözlerine bastırdı. Ama Duncan onu kollarına almak isteyince geri çekilip başını salladı. ''Hayır, henüz teselli de istemiyorum gözyaşı da. Ağlamam gerekiyorsa biraz bekleyecek. Annem çok endişelendi. Ben aşağı inene kadar da içi rahat etmeyecek. O zaman inelim hadi.'' Birlikte aşağıya indiler. Evinin tepsiyle hazırladığı bir tabak yemek ve bir kadeh şarap onu bekliyordu. ''Haberlerde çıkacak.'' diye söze başladı. ''Belki de çoktan vermişlerdir. İç caddesinde bir olay çıktı. Çete kavgası, rehineler falan. Çocuk 16 yaşındaydı. 16 yaşında ama kederli, çok kızgın ve kafası karışmış bir haldeydi. Onu ikna etmem uzun sürdü ama sonunda başardım. Onu ikna ettim ve her şeyin düzeleceğini söyledim. O da istediklerimi yaparak dışarı çıktı. Silahsız, elleri başının üstünde. O anda biri ateş etti ona. Elleri havada, tam teslim olmak üzereyken onu vurdular. Annesi de oradaydı ve sanırım olanları görebilecek kadar yakındaydı.'' ''O iyileşecek mi?'' diye sordu Kerli. ''Hayır tatlım, o öldü. Yanına gidemeden diye düşündü.'' ''Ama niçin vurdular onu?'' ''Bilemiyorum.'' Kerli'nin saçını okşayıp öptü. ''Şimdilik bilgim yok. Kim, neden yaptı bilmiyoruz. Haberlerde konuşulacak. Ama ben hepinizin neler olduğunu bilmesini istedim. Keşke böyle bir şey olmasaydı.'' ''Ah canım, bence de. Keşke olmasaydı.'' Kerli ona sokularak, ''Yemeğini yersen kendini daha iyi hissedersin. Sen de bana hep böyle dersin ya.'' ''Öyle derim, evet.'' Çatalını önündekilere batırmaya başladı. Ne yediğinin farkında değildi. Hiçbirinin tadını alamıyordu. Yine de istekli gibi görünerek yemeye çalıştı. Ve her zamanki gibi haklıymışım. Şimdi lütfen benim için endişelenmekten vazgeçin de bu gece neler yaptınız anlatın bakalım. Carter dayımla Duncan düelet yaptılar. Düelet de neymiş? Carter dayım koydu adını. Piyano çaldılar, çok eğlendik. Josie yengem de tavuklu fıkrayı anlattı. Aa, yine mi o fıkra? Ben sevdim. Duncan gülümsemeye çalıştı. Ne yapmaya çalıştığını anlamıştı. Normal hayatlarına devam etmek istiyordu. Duncan dedi ki, sen olur dersen, cumartesi günü onun teknesiyle gezebilirmişiz. Gidebilir miyiz lütfen? Daha önce hiç tekneye binmemiştim, hiç. Belli ki seni ihmal ediyoruz. Sana kötü davranıyoruz. Öyleyse gidelim bari. Evet. Ama sanki birinin yatma saati çoktan geçmiş. Misafirimiz var ama. Çok nazik, fedakar bir çocuk. Ne kadar da şanslı bir anneyim. Büyük annene iyi geceler de. Ben de birazdan yanına gelirim. Kerli ayağını sürüyerek yürümeye başladı. Bir yandan da itiraz eden çıkmayacak mı diye diğerlerine bakıyordu. Duncan'ın önünden geçerken içini çekip, keşke yatağa gitmek zorunda olmasaydım ama yine de geldiğin için teşekkürler dedi. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Cumartesi buluşuyoruz, tamam mı? Bunu duyunca yüzü güldü. Tamam, iyi geceler. Kelly salondan çıkar çıkmaz Phoebe'yi çatalı elinden bıraktı. Ben de gideyim artık. Genç adam ayağa kalktı. Nazik itirazlar, karşılıklı iltifatlar, yanaktan öpüşmeler ve el sıkışmalardan sonra Phoebe, seni geçireyim dedi. Açık havaya çıkmak çok iyi gelmişti. Mis gibi kokuları içine çekti. İşi eve taşıyarak geceyi berbat ettim, çok üzgünüm. Öyle düşünme. Elini omzuna attı ve birlikte arabaya doğru yürüdüler. Senin için çok zor olmalı. Korkunçtu. Bir an için kendini bıraktı ve adama yaslandı. Aklımdan hiç çıkmayacakmış gibi geliyor. Belki de çıkmamalı. Böyle bir şey nasıl olabildi? Daha şimdiden bunu bizim yaptığımızı söyleyenler var. Onlara rakip çetenin adamlarından şüphelendiğimizi söylüyoruz. Silahı bulduk. AK-47. Bizimkilerden biri değil. Zavallı çocuğu resmen delik deşik ettiler. Her şey birkaç saniye içinde olup bitti. İçerideki rehinelerden biri de vuruldu. Onun durumu iyi ama. Yutkunup geri çekildi. Burada olmaz. Sonra konuşuruz. Ne zaman bana ihtiyaç duyarsan ve nerede istersen seni dinlemeye hazırım. Buradan olabildiğince uzak bir yerde. Başını çevirip eve doğru baktı. Kendimi hazır hissedince. Cumartesi, ne yapıyoruz? Sizi saat 10 gibi alırım, uygun mu? Ona böyle bir şey teklif etmen çok hoş. Kendini buna mecbur. Sakın. Dudaklarına dokundu. Bunu sakın yapma. Şöyle bir gerçek de var ki, eğer seninle bir geleceğimiz olmazsa, Esti de bana hayır derse, o zaman ben de senin ufaklık için 15 yıl daha beklemeyi düşünebilirim. 20, minimum 20 yıl. Çok kuralcısın. Yavaşça yüzünü itti. Bu evde birden çok seçeneğim olduğunu anlayınca heveslenip harekete geçersin belki. Yavaşça eğilip dudaklarına uzun, upuzun bir öpücük kondurdu. Cumartesi görüşürüz. Cumartesi, yanıma birkaç şişe koruyucu krem almam gerekecek. Yoksa biz iki kızıl güneşte haşlanırız. Duncan'ı geçirdikten sonra bahçede biraz daha oyalandı. Sonra yürüyüp merdivenlere oturdu. İçeri girip Kerli'yi yatırmalı, sonra da her ihtimale karşı annesini kontrol etmeliydi. Fakat biraz daha oturmaya karar verdi. O sırada Carter geldi. Yanına oturup elini avuçlarının arasına aldı. Bir süre daha baş başa oturdular. 18. Phoebe medya tufanı hakkında yanılmamıştı. Televizyon kanalları, gazete başlıkları ve internet bu haberle çalkalanıyordu. Charlie Johnson ölünce, çetelerdeki zorbalıkların, emniyetteki suistimal ve yetersizliklerin ve de ırkçılığın sembolü haline gelmişti. Tabii bu sembolün anlamı, kimin tarafını tuttuğunuza bağlı olarak değişiyordu. Gazetecilerden onlarca telefon almış, meslek hayatı boyunca ilk kez ölümle tehdit edilmişti ve bir kez daha kendini dahili suç bürosunun karşısında bulmuştu. Phoebe, buzlu çay içtiği bardağın buğulanan camına eliyle şekiller çizerken Dave de onu inceliyordu. Genç kadını öğle yemeği için dışarı çıkarmıştı. Ellerini kaldırıp kapıdan çıkışı gözümün önünden gitmiyor. O, kendi kendime, "İyi iş becerdin Phoebe, çak bakalım" dediğim an. Sonra silah sesleri ve bedeninin kukla gibi eğilip bükülüşü. Her şeyin kabusa dönmesi için tek bir saniye yetti. "Sen elinden geleni yaptın." Yüzündeki ifadeyi görünce, itiraz edercesine başını salladı. "Sen işinin gereğini yaptın. Bu konuyu açıklığa kavuştursak iyi olur. Arabulucu, ekibin bir parçasıdır Dave. Bana bunu kim öğretti? Ona da, rehinelere de yardım edemedik. Başaramadık. Yolunda gitmeyen bir şey oldu ama ne olduğunu henüz çözemedik. Olanlarda senin suçun yok. Ne olursa olsun bir çocuk öldü. Rehinelerden biri de yaralandı. Özel timden hiç kimse ateş etmemiş. Ateş edilen silahın bizden birine ait olmadığı tespit edildi. Ama her şeye rağmen olanların faturası bize çıkarıldı. Bölgenin tahliyesi sırasında biri içeriye sızdı ya da demek ki öncesinde gözden kaçan biri oldu. Dün gece her iki çetede de çok fazla şiddet yaşandı dedi Phoebe. Ardarda silahlar patladı. Zavallı çocuğu kendi yaptıklarını haklı çıkarmak için kullanıyorlar. Medyada avukatlığını yapanlar da onu kullanıyor. Ya yerin dibine sokuyorlar ya da göklere çıkarıyorlar ve olayı siyah-beyaz çarpışmasına bağlıyorlar. Bunun ırkçılıkla bir ilgisi yok. Der misin bilemiyorum ama bence şu an çetelerin elindeki en önemli malzeme bu. Yine de Charlie Johnson'ın sadece rengi için vurulduğuna inanmıyorum. Ayrıca ölümünün buna bağlanmasını da hak etmiyor. Sipariş ettikleri sandviçler gelince konuşmasını ara verdi. Franklin Johnson bu sabah öldü. Biliyorum. Opal Johnson iki oğlunu da kaybetti. Çocukları öldü. İlki bizim yüzümüzden olmadı. En azından öyle olduğunu biliyoruz. Katili yakalanıp içeri atıldı. Charlie o içki dükkanına gitmeseydi, o adamı daha önce yakalayabilir miydik? Bunun cevabını da bilmiyorum ve bu da beni çok rahatsız ediyor. Cevabını ben de bilmiyorum ama işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Sen de öyle. Kurtarabildiğimiz kadar hayat kurtarıyoruz Phoebe. Fakat aynı anda iki krizi birden çözemiyoruz. Öyle galiba. Sandviçin yanında gelen cipslerden birini alıp parçalara ayırdı. Ona her şeyin yoluna gireceğini söyledim. Dışarı çıkınca her şey yoluna girecekti. Sen hata yapmadın. Her şey olması gerektiği gibi olacaktı zaten. Charlie tutuklanacak, avukatı da savcıyla anlaşmaya çalışacaktı. Asıl hata özel timdeydi ve biz de bu hatanın ne olduğunu öğreneceğiz. Olayın her saniyesi araştırılacak. Her hareket, verilen her emir, en küçük ayrıntısına kadar incelenecek. Bu arada halkın öfkesi ve medya kabusu gibi tehlikeler de var. Ayrıca bu olay ayaklanmalara yol açabilir ki bence bu daha büyük bir sorun. Öğleden sonra timin komutanıyla basın toplantısına katılacaksın. İkiniz de kısa birer konuşma yapıp sorulara cevap vereceksiniz. Kısa sürecek Phoebe, bunu yapmak zorundayız. Görsel olarak da katkısı olacak. Ben beyaz bir kadınım, komutansa siyah bir erkek. Dave konuşmaya kalkınca ona engel olup, sözlerin görüntüden daha önemli olduğu gerçeğine itirazım yok. Üzerime düşeni yapacağım. Saat kaçta diye sordu. 3'te. Başını salladı. Tamam, o zaman iç caddesine gitmek için zamanım kalır. Olay yerinde inceleme yapmak istiyorum. Her ikisinde de. Suç mahalli inceleme ekibince ateş açıldığını tespit edilen pencerenin önünde duruyordu. İçki dükkanının çaprazındaki binada. İkinci katta açılan pencereden ateş edilmişti. Raporlarda 15 daireli apartmanın boşaltıldığı, özel timin çatıda ve üçüncü katta yerini aldığı yazıyordu. Bina, güvenlik çemberinin sınırları içinde kaldığından polis hariç kimsenin binaya ya da çevresine ulaşması mümkün değildi. Fakat sınırların ilk kez tehlikeye girdiği bir durum değildi. Nişancının görüş mesafesi ve açısı çok uygun olmalıydı. Çatıdan ve üçüncü kattan daha iyi bir görüntü yakalanabilirdi ama en uygun konum burasıydı. Özellikle de açık alana çıkan silahsız birini yere sermeye niyetliyseniz. Elleri havada, hareketsiz duran bir hedefi vurmak hiç de zor değildi. Öylece durup delik deşik olmayı bekleyen canlı bir kütle. Daire sakini Rihanna Curtis adında birisi. Bekarmış dedi Detective Skies. İki çocuğu var. Oğlan 5, kız 3 yaşında. Sabıkası yok. Ateş açıldığı sırada barikatların dışında duruyorlarmış. Görgü tanıkları da doğruluyor. Erkek arkadaşı o sırada işteymiş. Bu da doğrulandı. Phoebe başını salladı. İfadesini okudum. Kapıya bir polis geldiğini ve onları aceleyle dışarı çıkardığını söylemiş. Dediğine göre binanın içi ve dışarısı polis kaynıyormuş. Çocuklarını alıp dışarı çıkmış ve doğruca birkaç blok ötede oturan kız kardeşine gitmiş. Kapıyı kilitleyip kilitlemediğini hatırlamıyor. Kapattığından bile emin değil. Her şey çok hızlı gelişmiş. Korkudan ölecekmiş neredeyse. Birinin ondan daha çok acelesi varmış diye yorumladı Skies. Ama eğlenceyi kaçırmamak için buraya dalmış. Silahla öyle mi? Phoebe dönüp ona baktı. İçeri giren her kimse silahlı girmiş. Tabii iki çocuklu bir annenin süpürge dolabında bir AK-47 sakladığından şüphelenmiyorsak. Belli bir hedefi yoksa niye koca bir polis sürüsünü aklamamış ki? Binada Lost çetesinden birkaç kişi oturuyor. Hepsi araştırılacak. Ama bu Charlie'yi geri getirmez diye düşündü Phoebe ve içeri girdi. Artık olan olmuştu. Şimdi sıra neyin yolunda gitmediğini tespit etmeye gelmişti. Charles Johnson'ın içeride olduğunu nereden biliyordu? Phoebe darmadağın olmuş evin odalarında dolaşıyordu. Özellikle o olduğunu değil de sadece posilerden biri de biliyordu belki de. Peki bunu nasıl öğrendi? Charlie'yi içeri girerken mi gördü? Çünkü üzerinde çete kostümü vardı. Bu durumda yaklaşık 10 dakika içeride kalmış. Çünkü yan dairede oturanlardan biri ateş açıldığında yardım çağırmış. İlk silah sesi duyulmadan birkaç dakika önce adamı sokakta karşıdan karşıya geçerken görmüş olmalı. Adam ya Charlie'yi görüyor ya da konuşulanları duyuyor. Silahını alıyor. Sonra şansı yaver gidiyor. Çünkü karşısına nişan alacağı harika bir hedef çıkıyor. Daireden ve binadan yapılan aramaların kayıtlarını inceleyelim. Tahliyeden sonra binadan dışarısı aranmış mı öğrenelim. Cep telefonu da kullanmış olabilir. Bilemeyiz. Phoebe çocuk odası olduğu anlaşılan odanın penceresine yaklaştı. Bu açıdan bakıldığı zaman Charlie'yi ikna etmeye çalışırken oturdukları yemek salonu görünüyordu. Kaç çete üyesi hedef dışarı çıkarılana kadar polisleri öldürmeden durabilir, merak ediyorum. Madem başladı, niçin birkaç polis öldürmeye çalışmadı? Daha çok kan dökülecek, ortalık karışacaktı. Başına iş açılacaktı anlayacağın. Peki, o rehinenin serseri bir kurşunla vurulmasına ne diyorsun? Çok garip değil mi? Dudaklarını bükerek, tam bir muamma. Aklına çeteden intikam alması dışında geçerli bir sebep geliyor mu diye sordu. Yakında öğreniriz. 28. ayrımın sonu. Sayfa 309. Devamı 29. ayrımda.